13. ayrım. Sayfa 91. Andrei bir gece önceki savaşı kimin kazandığını bilmiyordu. Kırım alıp almadıklarının farkında değildi. Daha da önemlisi yüzbaşı Karsavin'i yakalayıp yakalamadıklarından haberi bile yoktu. Karsavin, Beyaz Ordu'nun en korkulan son subaylarından biriydi. Kızıllar onu getirecek olana büyük mükafat vaat etmişlerdi. Andrei yürümeye karar verdi. Bu sessizlik bir yerde bitecekti. Bir yerde insanları bulacaktı. Kızıl veya beyaz bunu bilmiyordu. Fakat güneşe doğru yürümeye karar verdi. Buz gibi çiğle ıslanmış yumuşak toprağa basarak ilerledi. Bu yol bir yere çıkacaktı herhalde. Genç adam arkasında yankılanan sesi işiterek durakladı. Sanki biri çamurda kızakla ilerliyordu. Andrei durup bekledi. Adamın dudakları aralandı. Bir gülümsemeydi bu. ''Seni takip edebilir miyim kardeşim?'' diye sordu. ''Ben yolumu bulabilecek kadar kuvvetli değilim.'' Andrei, ''Seninle aynı tarafa gitmiyoruz.'' diye cevap verdi. ''Askerleri bulduğumuz zaman bu senin veya benim sonum olacaktır.'' Adam gülümsedi. ''Bunu göze alırız.'' Andrei de ''Bunu göze alırız.'' diye tekrarladı. Güneşin doğduğu tarafa doğru yürüdüler. Yolun iki tarafında dik bayırlar vardı. Sislere gömülmüş olan ağaçların dalları kemikten bir el gibi uzanıyordu. Ağaçların kökleri yolu kaplamıştı. Andrei ve yaralı adam bunlara basarak güçlükle ilerliyorlardı. Sislerin ardında kalan güneş gökyüzünü kızıl bir renge boyamıştı. Andrei'nin sol şakağından akan terler cam gibi saydamdı. Fakat sağ şakağındaki tanecikler kırmızı bir renk almıştı. Diğer adam güçlükle soluyor, hırıltılı bir ses çıkarıyordu. Andrei, insan yürüyebildiği kadar diye söze başladı. Diğeri onun sözünü tamamladı. Yürür. Birbirlerini engellemek istermiş gibi bakıştılar. Yumuşak, nemli toprakta ayak izleri kalıyordu. Küçük kızıl damlacıklar da bu ayak izlerine karışmaktaydılar. Sonra adam yuvarlandı. Andrei de durdu. Yaralı, sen git dedi. Andrei adamın kolunu omzuna atarak yürümeye başladı. Bu ağırlık yüzünden sendeliyordu. Adam mırıldandı. Sen budalanın birisin. Andrei, insan iyi bir askeri bırakamaz diye cevap verdi. Askerin giydiği üniformanın rengi hiç de önemli değil. Yaralı içini çekti. Eğer arkadaşlarıma rastlarsak sana kötü davranmalarını önleyeceğim. Andrei de benim arkadaşlarıma rastlarsak esirlerin kaldığı hastaneye girerek kurtulmanı sağlayacağım dedi. Sana iyi bir yatak buluruz. Genç adam daha dikkatli yürüyordu. Sırtındaki yükle düşmemesi şarttı. Bir taraftan da yaralının hafif hafif çarpan kalbini dinliyordu. Sonunda sis açıldı. Gökyüzü kıpkırmızı bir renk almıştı. Uzakta bir köyün evleri görünüyordu. Kulübelerin arasında uzun bir direk vardı. Bu direğe bir de bayrak çekilmişti. Sabah rüzgarında siyah bir kuş kanadı gibi çırpınıyordu bu. Andrei gözlerini bu bayrağa dikti. Omzundaki yaralı da yaşsız gözlerini bu bayrağa çevirmişti zaten. İkisinin kafasında da aynı soru işareti belirmişti. Fakat henüz çok uzaktaydılar. Adam acayip bir sesle ''Beni burada bırak'' diye fısıldadı. Andrei kaşlarını çattı. ''Korkma, biz yoldaş askerlere pek kötü davranmayız.'' Adam cevap verdi. Evet, yoldaş askerlere ilişmezsiniz. O zaman Andrei adamın yırtılmış ceket kolunun kemerine takılmış olduğunu fark etti. Bu koldaki sırmalar onun yüzbaşı olduğunu gösteriyordu. Yaralı, merhametin varsa beni burada bırakırsın dedi. Fakat Andrei adamın kandan yapış yapış olmuş saçını geriye itmiş ve dikkatle yüzüne bakıyordu. Sadece fotoğraflarını görmüş olduğu bir bu gururlu genç subay karşısındaydı. Ağır ağır cevap verdi. Hayır, bunu yapamam. Yüzbaşı Karsavin. Yüzbaşı, nasıl olsa burada öleceğim diye mırıldandı. Andrei'nin yüzü ifadesizdi. Sizin gibi düşmanları kollamak lazım. İşi rastlantıya bırakmak doğru olmaz. Yüzbaşı, hayır dedi, doğru olmaz. Güç bela bir elinin üstünde doğruldu. Başını geriye atmış olduğu için soluk yüzü iyice görünüyordu. Dikkatle gökyüzüne bakmaktaydı. Çocukken güneşin doğuşunu görmeyi çok isterdim. Fakat annem beni bu kadar erken saatte dışarıya bırakmazdı. Soğuk alacağımdan korkardı. Andrei atıldı. Biraz dinlenmene izin verebilirim. Yüzbaşı Karsavin gülümsemeye çalışıyordu. Merhametin varsa beni vurursun. Andrei hayır diye cevap verdi. Bunu yapmama imkan yok. Sonra ikisi de sustular. Yüzbaşı Karsavin sen erkek misin diye sordu. Andrei onu süzdü. Ne istiyorsun? Tabancanı. Andrei koyu renkli sakin gözlere bakarak elini uzattı. Yüzbaşı bu eli sıktı. Andrei elini çekerken tabancasını yüzbaşının avucuna bıraktı. Sonra omuzlarını geriye doğru atarak köye doğru yürüdü. Tabanca sesini duyduğu zaman başını çevirip bakmadı. Gözlerini şafakta dalgalanan kızıl bayrağa dikmiş, emin adımlarla gidiyordu. Yumuşak ve nemli toprakta ayak izleri kalıyordu. Küçük kırmızı damlalar ayak izlerine karışmaktaydılar. Fakat artık yolun sadece bir tarafında kan damlaları vardı. 9. Argonov sabun işini başaramadı. Tıraşı uzamış muhasebeci koynunu kaşıyarak prensip sahibi olmayan burjuvaların rekabetine dair bir şeyler mırıldandıktan sonra ortadan kayboldu. Bu arada sattığı 3 kalıp sabunun parasını da vermemişti tabii. Elinde bir tepsi dolusu sabunla kalan Alexander Dmitrievich büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Fakat enerjik kadın olan Galina Petrovna yeni bir iş bulmakta gecikmedi. Yeni patronlarının astragan bir kalpağı ve astragan ayaklı bir paltosu vardı. Adam 4 ayak merdiveni tırmanıp nefes nefese Dmitrievich'in dairesine girerek kürk astarlı bol manto paltosunun gizli bir yerinden bir tomar para çıkardı. Parmaklarını tükürükleyerek gıcır gıcır paraları saydı. Nedense adam daima telaşlıydı. İki cins olacak diye konuştu. Kristalleri cam küplere koyacaksınız. Tabletleri de kağıt kutulara. Bütün malzemeyi ben vereceğim. Siz paket edeceksiniz. Üstünde 100 adet yazılı kutuya sadece 87 adet tablet koyacaksınız. Bunu sakın unutmayın. Sakar'ın işinde büyük bir gelecek var. Astrakhan kalpaklı adamın yanında birçok insan çalışıyordu. Bir sürü aile onun getirdiği Sakar'ını paketliyordu. Satıcılar da kutuları tepsilere doldurarak sokak köşelerine götürüyorlardı. Bir kaçakçı şebekesi de Sakar'ını pek uzakta olan Berlin'den sağlamaktaydı. Bu bir mucizeden farksızdı doğrusu. Argonovların oturma odasındaki kandilin başına 4 kişi toplanmıştı. 8 el dikkatle, umutsuzlukla Sakarinleri sayıyordu. Üstünde yabancı bir etiket bulunan parlak tenekeden 6'şar kristal çıkararak cam tüplere yerleştiriyorlardı. Küçük beyaz kutulara da 87 tane minicik tablet koymaktaydılar. Kutu yapılacak kartonları kesip katlamak gerekiyordu. Kartonların bir tarafına yeşil harflerle Almanca gerçek Alman Sakarini yazılmıştı. Diğer tarafında ise eski Rus afişlerinin parlak renkleri vardı. Galina Petrovna çalışmadığın için üzülüyorum Kira dedi. Fakat bize yardım etmen lazım. Yemek yemen gerektiğini biliyorsun. O gece masanın etrafında 3 baş ve 6 el vardı. Alexander Dmitrievich'i işe çağırmışlardı. Devamlı kar tipsi yüzünden Petrograd'ın kaldırımları geçilemeyecek haldeydi. Özel tüccarlarla işsiz burjuvaları karları kürelemek için seferber etmişlerdi. Hepsine şafak vakti işe gelmeleri tembih edilmişti. Soğuk havada iki büklüm olmuş adamlar inleyerek çalışıyorlardı. Eski eldivenlerin ellerinden kızarmış elleri görünüyor, zavallılar küreklerin saplarına sıkı sıkı sarılarak karları güç bila kürlüyorlardı. Soğuktan burunları morarmıştı, nefesleri hemen buharlaşıyordu. Onlara kürek vermişlerdi ama paranın lafı bile edilmemişti. Maria Petrovna ablasını ziyarete gelmişti. Antreye girince boynundaki kat kat eşarpları çıkarıp fötr çizmelerindeki karı silkti. Bir taraftan da öksürüyordu. Galina Petrovna olmaz Marussia diye itiraz etti. Teşekkür ederim ama yardımına gerek yok. Bu toz seni öksürtür. Onun için ocağın yanına otur ve biraz ısın. Lydia hala sayıyordu. 74, 75, 76. Ne var ne yok Marussia teyze. Maria Petrovna içini çekti. Ne kadar günahımız varmış. Bu madde zehirli mi? Hayır, zararsız. Sadece tatlı. İhtilalin tatlısı bu. Vasili misafir odasındaki mozaik masayı sattı. 50 milyon ruble ve 2 kilo domuz yağı almış. Kooperatiften sağladığımız yumurta tozuyla omlet yaptım. O tozu taze yumurtadan yaptıklarına dünyada inanmam. 16, 17, 18. Nep'in başarısızlığa uğradığını söylüyorlar. Marussia. 19, 20. Yakında evleri sahiplerine iade edeceklermiş. Maria Petrovna çantasını açarak tırnaklarını parlattı. Üstü güderi kaplı küçük bağ çubuğu çıkardı. Mekanik bir tavırla tırnaklarını parlatmaya koyuldu. Bütün ömrünce elleriyle övünmüştü. Zaman zaman durumun biraz değişmiş olduğunu düşünmesine rağmen yine de ellerini ihmal edecek değildi. Boris Koylikova'nın başına gelenleri duydun mu? Acelesi olduğu için hızla giden dolu bir tramvaya atlamaya kalkmış, iki bacağı da kopmuş. Marussia, gözlerin ne oldu öyle? Bilmiyorum, son günlerde çok ağlıyorum. Üstelik bunun sebebi de yok. Lydia içini çekti. İnsan bugünlerde manevi bir teselli bulamıyor Marussia teyze. 58, 59. Bu dinsizler, dine saygısı olmayan dönmeler, bir yerdeki açlığı gidermek için kiliselerdeki altın ikonaları almışlar. 63, 64, 65. Onlar kanıya kafa tutmaya kalkıştıkları için hepimiz de cezalandırılacağız. Maria Petrovna acı acı Irina karnesini kaybetmiş dedi. Ay sonuna kadar bir şey alamayacağız. Lydia soğuk bir tavırla cevap verdi. Buna hiç şaşmadım. Irina'ya güvenilmez. Irina karikatürleriyle fikirlerini açıklamaya alışık olduğu için Lydia'nın da bir karikatürünü yapıp onu balığa benzetmişti. o günden beri de Lilya teyzesinin kızına düşmandı. Galina Petrovna mendilindeki nedir Marusya diye sordu. Şey, hiç. Affedersin, kirli bir mendil. Artık geceleri de uyuyamıyorum. Nedense geceliğin bana çok sıcak ve yapışkan geliyor. Viktor için üzülüyorum. Artık eve acayip insanlar getirmeye başladı. Misafir odasına girince kasketlerini çıkarmıyorlar. Sigara küllerini halıya silkiyorlar. Zannedersem onlar komünist. Vasili bir kelime bile söylemiyor. Beni korkutuyor bu. Kocamın ne düşündüğünü bilmiyorum. Komünistler evimize girdiler. Komünistler sadece sizin eve girmiyorlar teyze. Lydia pis pis kardeşini süzdü. Kira kristalleri bir cam tipe dolduruyordu. Viktor'la konuşmaya da imkan yok. Siyaset sanatların en yükseğidir diyor. Marusya, bu öksürüğünü tedavi ettirsen. Şey, önemli bir şey değil. Hiç önemli değil. Sadece soğuk hava bana dokunuyor. Doktorlar ne dediklerini bilmiyorlar. Hepsi de budala. Kira avucundaki sakarinleri sayıyordu. Nefes almamaya, yutkunmamaya gayret etmekteydi. Nefes alınca dudaklarının arasından ve burun deliklerinden içeriye süzülen beyaz toz boğazını yakıyordu. Sakarinin tatlı fakat madeni bir tadı vardı. Maria Petrovna yine öksürüyordu. Evet, Nina Mirskaya. Düşün, resmi bir Sovyet düğünü bile yapmamışlar. Halbuki babası psikopostu. Tanrı suçlarını affetsin. Tıpkı kediler gibi bir arada yatıyorlar. Lydia utancından öksürüp kızardı. Galina Petrovna ahlaksızlık diye söylendi. Bu yeni çıkan serbest aşk ülkeyi mahvedecek. Tanrı'ya şükürler olsun, hiçbir zaman başımıza böyle bir şey gelemez. Hala ahlaklarını koruyan aileler var. Kapı çalındı. Lydia babam geldi diyerek kapıyı açmaya koştu. Fakat Andrei Tagonov'du gelen. Genç adam omuzlarına birikmiş karları silkti. Kira'yı görebilir miyim? Oh, size engel olamam tabii. Lydia son derece kurumlu bir tavır takınmıştı. Andrei oturma odasına girince Kira ayağa kalktı. Loşlukta gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Aa, bu ne sürpriz. Galina Petrovna'nın elleri titriyordu. Bu yüzden de elindeki yarı dolu kutudaki sakarin tabletleri masaya döküldü. Şey, yani çok hoş. Bu gece nasılsınız? Şey, evet. Sizi tanıştırabilir miyim? Andrei Fedorovich Taganov. Kız kardeşim Maria Petrovna Duaneva. Andrei eğilip selam verdi. Maria Petrovna ise şaşkın şaşkın ablasının elindeki kutuya bakıyordu. Andrei, seninle konuşabilir miyim Kira diye sordu. Yalnız konuşmak istiyorum. Kira doğruldu. Bize müsaade. Bu taraftan Andrei. Maria Petrovna, odana mı götürüyorsun diye bağırdı. Bu gençler de tıpkı komünistler gibi hareket ediyorlar. Galina Petrovna elindeki kutuyu düşürdü. Lydia da teyzesinin ayak bileğine bir tekme attı. Andrei Kira'nın peşinden kızın odasına girdi. Kira, ışığımız yok dedi. Sadece sokak lambasından faydalanıyoruz. Şuraya. Lydia'nın yatağının üstüne otur. Andrei oturdu. Kira da yerdeki yatağa ilişti. Genç adamın tam karşısındaydı. Pencereden süzülen sokak lambasının ışığı Andrei'nin omuzlarını aydınlatıyordu. Lydia'nın ikonalarından birine vuran bir ışık tıpkı bir aleve benziyordu. Bu sabah olanlardan söz edecektim. Sierol'dan. Evet. Üzülmene gerek olmadığını söylemek istedim. Seni sorguya çekmeye yetkisi yoktu. Seni sıkıştırmak için kimse bir emir yazamaz. Bunu ancak ben yapabilirim. Böyle bir emir de yazılamayacak. Teşekkür ederim Andrei. Bizim hakkımıza ne düşündüğünü bilmiyorum. Sen dürüstsün. Fakat siyasette ilgin yok. Yani faal bir düşman değilsin. Sana güveniyorum. Onun adresini bilmiyorum Andrei. Sana kimi bildiğini sormuyorum. Sadece seni bir işe karıştırmamalarına müsaade etme. Andrei, o adamın kim olduğunu biliyor musun? Konuyu açmamanı rica edeceğim Kira. Peki sadece bir soru sorabilir miyim? Evet, ne soracaksın? Neden bana yardım ediyorsun? Çünkü sana güveniyorum ve arkadaş olduğumuzu sanıyorum. Ama neden dost olduğumuzu sorma. Çünkü bunun sebebini ben de bilmiyorum. Ben biliyorum bunun sebebi. Eğer ruhlarımız olsaydı bunlar birbirleri ölene kadar mücadele ederlerdi. Fakat birbirlerini paraladıktan sonra ikisinin de köklerinin aynı olduğunu anlarlardı. Bilmem bunu anlayabilecek misin? Gördüğün gibi ben ruhlara inanmıyorum. Ben de inanmam. Fakat anlıyorum. Peki o kök nedir? Tanrı'ya inanır mısın Andrei? Hayır. Ben de öyle. Fakat bu benim çok sevdiğim bir soru. Tam anlamıyla alt üst olmuş bir soru. Ne demek istiyorsun? İnsanlara hayata inanıp inanmadıklarını soracak olsam ne demek istediğimi anlamayacaklar. Aslında bu çok önemli ama bir şey ifade etmeyebilir de. Onun için onlara Tanrı'ya inanıp inanmadıklarını soruyorum. Olumlu cevap verirlerse hayata inanmadıklarını anlıyorum. Neden? Çünkü insanların Tanrı dedikleri şey en yüksek imkanın en yüksek ifadesidir. Bir insan bu fikri kendi imkanlarından daha yüksek sayarsa, o zaman kendisini ve hayatı pek az düşünüyor demektir. İnsanın kendi hayatına saygı duyması en iyi, en büyük ve en yüksek imkanları, hemen kendisi için istemesi ender rastlanan bir meziyettir. İnsan düşündüğü cenneti hayalinden geçirmemeli, hemen istemelidir. Tuhaf kızsın. Görüyorsun ya, sen ve ben hayata inanıyoruz. Fakat sen hayat için mücadele etmek, öldürmek ve hatta ölmek istiyorsun. Ben sadece hayatı yaşamayı istiyorum. Kapısı kapalı yemek odasında sakarin saymaktan yorulan Lydia, dinlenmek için piyanosunun başına geçti. Chopin'den bir parça çalmaya başladı. Andrei birdenbire, "Biliyor musun?" diye atıldı. "Çok güzel bu." "Güzel olan nedir Andrei?" "Bu müzik. Senin müzikten hoşlanmadığını sanıyordum." "Şimdiye kadar hiç hoşlanmadım. Fakat şimdi burada bu parça hoşuma gitti." Karanlıkta oturup dinlediler. Aşağıda bir yerde bir kamyon köşeyi döndü. Evin önünden geçerken pencerenin camları sangırdadı. Andrei'nin omuzlarına vuran ışık bir yelpaze gibi açılarak duvarlarda gezindi ve tekrar ayaklarının birinde donup kaldı. Müzik bitince yemek odasına döndüler. Lydia hala piyanonun başındaydı. Andrei çekine çekine, "Çok güzeldi Lydia Alexandrovna," diye mırıldandı. "O parçayı tekrar çalar mısın?" Lydia gururla başını kaldırdı. "Özür dilerim." Sert bir tavırla ayağa kalktı. "Yorgunum." Sonra jandark gibi metin adamlarla yürüyerek odadan çıktı. Maria Petrovna Andrei'ye görünmek istermiş gibi oturduğu yerde büzüldü. Fakat öksürdüğü genç adamın dikkatini çekince, "Modern gençlerimizin komünistleri gereği kadar takdir etmediklerini daima söylüyorum," dedi. Kira genç adamı kapıya kadar geçirdi. Andrei kıza döndü. "Bir daha sana uğramayacağım Kira. Ailem benden rahatsız oluyor. Üzülme, bunu iyi anlıyorum. Seni enstitüde görecek miyim?" Kira evet diye cevap verdi. "Teşekkür ederim Andrei. İyi geceler." Leo boş malikanenin merdivenlerinde duruyordu. Karlara basarak hızla ilerleyen Kira'nın ayak seslerini duyunca dönmedi. Ellerini ceplerine sokmuş hareketsiz duruyordu. Genç kız yanına gelince gözleri bir bakışta birleşti. Bu bakış bir öpüşten daha etkiliydi. Sonra genç adamın kolları kızı kinle sıktı. Sanki Leo paltolarını birbirine sürterek parça parça etmek istiyordu. Sonra "Kira," dedi. Sesinde kızı rahatsız eden acayip bir şey vardı. Kira onun başından kasketini çekti. Tekrar dudaklarına erişebilmek için ayaklarının ucunda yükseldi. Parmaklarını da genç adamın saçlarına dolamıştı. "Kira, ben buradan gidiyorum." Genç kız başını bir yana eğerek Leo'ya baktı. Gözlerinde bir şaşkınlık belirmişti. Ama bu gözlerden anlayıştan eser yoktu. "Bu gece gidiyorum. Bir daha gelmeyeceğim. Almanya'ya gidiyorum." Genç kız "Leo," diye mırıldandı. Gözleri iri iri açılmıştı. Fakat korkmuyordu. Genç adam acı acı konuşmaya başladı. Sanki nefreti anlattıklarında değil de sesinde gizlenmişti. "Ben bir kaçağım Kira. İhtilalcilere baş kaldırdım. Beni bulamamaları için Rusya'dan ayrılmam gerekiyor. Berlin'deki halamdan biraz önce para geldi. Bunu bekliyordum. Parayı gizlice Rusya'ya soktular." Kira, "Gemi bu gece mi gidiyor?" diye sordu. "Bir kaçakçı gemisi. Bu kurt kapanından insan kaçırıyorlar. Benim gibi mutsuzlar bu yolu seçiyorlar. Yakalanmazsak Almanya'ya gideceğiz. Yakalanacak olursak herkese ölüm cezası vereceklerini sanmıyorum. Fakat şimdiye kadar da kimsenin kurtulduğunu duymadım." "Leo, beni bırakmak istemiyorsun." Genç adam onu şefkatten daha dokunaklı bir nefretle süzdü. "Bazen beni yakalayıp geri getirmelerini istiyorum. Seninle geleceğim Leo." Delikanlı hiç şaşırmadı. Sadece "Atılacağın tehlikeyi biliyor musun?" diye sordu. "Evet." "Almanya'ya gidemezsek hayatının tehlikeye gireceğini biliyor musun? Hatta Almanya'ya gidersek bile tehlike kalkmış sayılmaz." "Evet." "Gemi bir saat sonra kalkacak. Hem epey uzakta. Hemen hareket etmeliyiz. Eşyadan alacak zaman da yok. Buradan gideceğiz. Ben hazırım." "Kimseye haber veremezsin. Telefon edip vedalaşma da imkansız." "Buna gerek yok." "Pekala, gel öyleyse." Kasketini alarak caddeye doğru yürüdü. Hızlı hızlı gidiyordu. Kira'ya baktığı yoktu. Sanki kızın yanında olduğunu bile unutmuştu. Bir kızak çağırdı. Adama gideceği adresi verdi. Sonra yine sustu. Kızak karda derin izler bırakarak yola çıktı. Sert rüzgar yüzlerine vuruyordu. Bir köşeyi dönüp çökmüş bir evin önünden geçtiler. Karla kaplı tuğlalar caddenin ortasına kadar yuvarlanmıştı. Evin arkasındaki sokak lambası boş odaları aydınlatıyordu. Işık demir bir karyolanın iskeletine vurmuştu. Bir gazeteci çocuk kısık bir sesle "Pravda, Krasnaya Gazeta" diye bağırıyordu. Deo "Orada" diye fısıldadı. "Otomobiller, bulvarlar ve ışıklar var." Yaşlı bir adam bir kapının önünde duruyordu. Kar eski şapkasının kenarına birikmişti. Başı göğsüne düşmüştü. Boynunda asılmış tepside evde yapılmış kurabiyeler vardı. Adam uyuyordu. Kira da fısıldadı. "Ruj ve ipek çoraplar." Bir sokak köpeği kooperatifin karanlık vitrininin önünde duran çöp tenekesini kokladı. Leo "Şampanya" diye fısıldadı. "Radyolar, caz band." Kira fısıldadı. Tıpkı kırılan kadehlerin çarkısı gibi. Bir adam ellerini hohlayarak inledi. "Sakarin, yoldaşlar." Bir asker ayçiçeği çekirdeği yiyerek küçük elma şarkısını söylüyordu. Afişler onları izliyordu sanki. Kırmızı, turuncu, beyaz afişler. Üstlerinde çekişler, kollar, tekerlekler, bitler, uçaklar bulunan afişler.